Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 15. ayrım. 14. bölüm. Eve zamanlamasından memnundu. Saat 9.55'te polis merkezine girdi ve dosdoğru Redford'la görüşeceği yere gitti. Bürosuna uğramadığı için kumandan Whitney onu çağırmış olsa bile bundan haberi olmadı. Onun karşısına hiç olmazsa bir miktar yeni bilgiyle çıkmak istiyordu. Redford tam vaktinde geldi. Bu konuda hakkını teslim etmek gerekiyordu. Onu ilk gördüğünde olduğu gibi pırıl pırıl ve şıktı. "Teğmen, umarım bu görüşme uzun sürmez. Çok az vaktim var." "O halde hemen başlayalım, oturun." Eve kapıyı kapatıp kilitledi. Bu tür görüşmeler neşeli bir atmosferde geçmezdi. Bu olanaksızdı. Görüşme masası küçük, iskemleler sert, duvarlar çıplaktı. Ayna odanın içindekiler dışarıyı görmezken dışarıdakilerin içeriği görebileceği şekilde yapılmıştı ve bunun içeride sorgulanan kişileri tedirgin etme amacını güttüğü açıktı. Eve hemen kayıt cihazını açtı ve gerekli bilgileri dinletti. "Bay Redford, avukatınıza danışmak ya da bu sorgulamada yanınızda avukatınızı bulundurmak yasal hakkınızdır. Bana haklarımı mı okuyorsunuz, Teğmen?" "İsterseniz okuyabilirim. Bunu yapmak zorundayım. Herhangi bir şeyle suçlanmıyorsunuz ama resmi bir görüşmede sorgulanıyorsunuz. Avukatınıza danışmak hakkınızdır. Avukatınıza danışmak istiyor musunuz?" "Şu anda hayır." Koluna yapışmış olan küçük bir iplik parçasını aldı. Bileğindeki altın künye ışıldıyordu. "Bu soruşturmaya yardımcı olmaya hazırım. Bunu bugün buraya gelerek kanıtlamış bulunuyorum. İstediğiniz yerleri değiştirebilmeniz ya da çıkarabilmeniz veya yeni bilgiler ekleyebilmeniz için daha önceki ifadenizi size dinletmek istiyorum." İşaretli diski ses alma cihazının içine yerleştirdi. Redford gözlerinde hafif bir sabırsızlık ifadesiyle dinliyordu. "Dinlediğiniz ifadeyi onaylıyor musunuz?" "Evet, hatırlayabildiğim kadarıyla doğru." "Pekala." Eve ellerini kavuşturdu. "Kurbanla yatıyordunuz." "Doğru." "Bu ciddi bir ilişki değildi." "Hayır, değildi. İkimiz de öyle olmasını istemiyorduk." "Cinayet gecesi kurbanla birlikte yasa dışı uyuşturucu kullandınız mı?" "Hayır." "Herhangi bir zaman maktulle birlikte yasa dışı uyuşturucu kullandınız mı ya da bu konuda bir birlikteliğiniz oldu mu?" Redford gülümsedi. Başını eğdiğinde omzunun üstünden köprücük kemiğine kadar gelen zarif at kuyruğunun arasındaki altın zincirler göründü. "Hayır, Pandora'nın uyuşturucu düşkünlüğünü paylaşmıyordum. Maktul'ün New York'taki evinin güvenlik şifresini biliyor musunuz?" "Güvenlik şifresi mi?" Alnı kırıştı. "Olabilir, mümkün." İlk olarak tedirgin görünüyordu. Eve onun cevabını ve muhtemel sonuçlarını ölçüp biçtiğini görebiliyordu. "Sanırım bir zamanlar onu ziyaret etmemi kolaylaştırmak için şifreyi bana vermişti." Tekrar toparlanmıştı. Elektronik ajandasını çıkarıp gerekli bilgileri tuşladı. "Evet, burada var. Cinayet gecesi onun evine girmek için bu şifreyi kullandınız mı?" "Beni robot hizmetçi içeri aldı. Şifreyi kullanmama gerek kalmadı." "Haklısınız. Bu cinayetten önceydi. Pandora'nın güvenlik şifresinin aynı zamanda video sistemini de devreden çıkarmaya ve devreye sokmaya yaradığını biliyor muydunuz?" Redford'un gözlerinde yine tedbir ışıkları yandı. "Ne demek istediğinizi anladığımdan emin değilim. Sizin de bildiğiniz bu şifreyle dışarıda bulunan güvenlik kamerası devreden çıkartılabiliyor. Cinayetten sonra yaklaşık bir saat süreyle bu kamera devre dışıydı. Bu süre içinde Bay Redford, siz sağlık kulübünde olduğunuzu söylediniz. Tek başınıza. Aynı süre içinde maktulü tanıyan, bilen ve evin güvenlik sisteminin nasıl çalıştığı konusunda bilgisi olan biri, sistemi devre dışı bırakarak eve girdi ve görünüşe bakılırsa evden bir şey aldı. Bunların herhangi birini yapmam için hiçbir neden yok. Ben üyesi olduğum sağlık kulübündeydim, Teğmen. Giriş ve çıkış saatim kayıtlı. Bir üye oraya hiç gitmeden gitmiş gibi görünebilecek şekilde kayıt yaptırabilir." Eve adamın yüz hatlarının sertleştiğini gördü. "Siz bana kurbanın süslü bir kutudan bir madde alıp burnuna çektiğini söylediniz. Sonra da kutuyu yatak odasındaki tuvalet masasının çekmecesine kilitlediğinden söz ettiniz. Bu kutu bulunmadı. Böyle bir kutu olduğundan emin misiniz?" Şimdi Redford buz gibi olmuştu. Ama Eve bu buzun altında yüzeye yakın bir yerlerde bir şey yakaladığını hissediyordu. Bu korku değildi. Hayır, henüz korku değildi ama endişeydi. Sözünü ettiğiniz kutunun varlığından emin misiniz Bay Redford? Onu gördüm. Ya anahtar? Redford sürahiye uzandı ama Eve elinin titremediğini fark etti. Bir yandan adamın kafasının kapasitesinin üstünde çalıştığı belli oluyordu. Anahtarı altın bir zincirle boynuna asmıştı. Ceset cinayet yerinde bulunduğunda üzerinde ne zincir ne de anahtar vardı. O zaman katilin onu aldığı anlaşılıyor değil mi Teğmen? Boynundaki anahtar görünüyor muydu? Hayır, Pandora sustu. Çenesindeki kaslar seyiriyordu. Hayır Teğmen, onu giysilerinin altında tutuyordu. Ama daha önce de söylediğim gibi Pandora'yı çıplak gören tek kişi ben değilim. Ona niçin para veriyordunuz? Anlayamadım. Son 18 ay içinde kurbanın kredi hesaplarına 300 bin dolardan fazla para aktarmışsınız. Niçin? Adamın gözleri hiçbir şey söylemiyordu ama Eve bu gözlerin arkasında ilk kez korku gördü. Paramı istediğim gibi kullanmak hakkımdır. Hayır, böyle bir hakka sahip değilsiniz, hele cinayet söz konusu olduğunda. Size şantaj mı yapıyordu? Bu çok saçma. Bence değil. Size karşı kullandığı bir şey vardı. Tehlikeli, utanç verici bir şey. Sizi onunla tehdit etmek Pandora'nın hoşuna gidiyordu. Sizden bazen küçük, bazen büyük paralar alıyor, sizinle adeta oynuyordu. Bana kalırsa o bu tür bir güce sahip olmayı sırf eğlence için isteyen bir kadındı. İnsan bundan bıkabilir, bundan kurtulmanın tek bir yolu olduğunu düşünmeye başlayabilir. Sizi rahatsız eden sadece para değildi değil mi Bay Redford? Onun size karşı kullandığı bir gücü olması hoşunuza gitmiyordu ve Pandora bunu size sürekli hatırlatıyordu. Redford sık sık nefes almaya başlamıştı ama yüz ifadesi sakindi. Pandora'nın şantaj yapacak biri olmadığını söyleyecek değilim ama benimle bu tür bir ilişkisi yoktu. Tehdide pabuç bırakmam. Böyle bir şey olsa ne yapardınız? Benim konumumda bir adam birçok şeyi umursamayabilir. Benim mesleğimde başarı dedikodudan çok daha önemlidir. O halde ona niçin para ödüyordunuz? Seks için mi? Bunu hakaret sayarım. Hayır. Sizin konumunuzdaki bir adamın seks için para ödeyeceğini sanmam ama bu da heyecana değişik bir boyut katabilir diye düşünüyorum. Doğu yakasındaki Down and Dirty kulübüne ara sıra uğrar mısınız? Doğu yakasına gitmem ve ikinci sınıf bir seks kulübüne uğramam. Ama bakın bu kulübün adını biliyorsunuz. Oraya Pandora ile birlikte gittiniz mi? Hayır, yalnız başınıza. Size oraya gitmediğimi söyledim. 10 Haziran gecesi saat 2 sularında neredeydiniz? Bu da ne demek oluyor? Bu tarih ve saatte nerede olduğunuzu kanıtlayabilir misiniz? Nerede olduğumu bilmiyorum. Bu soruya cevap vermek zorunda değilim. Pandora'ya yaptığınız ödemeler işle mi ilgiliydi, hediye miydi? Evet ve hayır. Masanın altında yumruklarını sıktı. Sanırım şimdi avukatımla görüşmek istiyorum. Elbette, nasıl isterseniz. Şahsın avukatıyla görüşme hakkına saygı göstererek bu sorgulamayı burada kesiyorum. Tamam. Genç kadın gülümsedi. Avukatınıza bütün bildiklerinizi söylerseniz iyi edersiniz. Birine söylemeniz doğru olur. Bu işte yalnız değilseniz diğerleriyle konuşmanızı tavsiye ederim. Dışarıda kullanabileceğiniz bir iletişim cihazı var. Redford gergin bir sesle, "Benim iletişim cihazım var." diye cevap verdi. "Özel bir görüşme yapacağım. Bana bunu yapabileceğim bir oda gösterebilir misiniz? Sorun değil, benimle gelin." Eve, Whitney'e son gelişmeleri bildiren bir rapor göndererek onunla yüz yüze görüşmekten kurtuldu. Peabody'yi yanına alıp dışarı çıktı. Redford'ı sarstın, onu şaşırttın. Amacım buydu. Ona çeşitli açılardan yaklaştın ve adamı sersemlettin. Önce sıradan sorular sorarken birden beklemediği bir darbe indirdin. Önce kulüp konusuyla kandırdın. Yeniden dengesini bulacaktır. Henüz ona Fitzgerald'a yaptığı ödemeden söz etmedim. Ama daha iyi hazırlanmış olacak, avukatlarıyla görüşüyor. Evet, bundan sonra seni hafife almaz. Sence cinayeti o mu işledi? O yapmış olabilir diye düşünüyorum. Pandora'dan nefret ediyordu. Onunla uyuşturucular arasında bağlantı kurabilirsek, bakalım, göreceğiz. Farklı açılardan araştırılacak o kadar çok şey vardı ki. Ve zaman uçuyor, Mavis'in mahkemesinin ilk oturumu yaklaşıyordu. Şu iki gün içinde Eve somut bir şey bulamazsa, şu
Kimliği belli olmayan kişinin kim olduğunun saptanmasını istiyorum. Kaynağı bulmak istiyorum. Kaynağı bulunca onu izleriz. O zaman Castro ile işbirliği mi yapacaksın? Bunu profesyonel bir soru olarak kabul et. Onun bu alanda bizden çok tanıdığı var. Şu kim olduğunu bilmediğimiz kişiyi yakalayınca bilgileri Castro ile paylaşacağım. O anda iletişim cihazı bipledi ve Eve yüzünü buruşturdu. Allah kahretsin, kahretsin, kahretsin. Biliyorum, bu Whitney'dir, hissediyorum. Sakin bir yüz ifadesiyle cevap verdi. Dallas, ne cehennemdesin? Bir iz üstündeyim efendim, laboratuvara gidiyorum. Saat 9'da büromda olmanı emretmiştim. Üzgünüm kumandan, mesajınızı almadım, henüz masama gitmedim. Raporumu aldınızsa bu sabah bir sorgulama yaptığımı görmüşsünüzdür. Şu anda şahıs avukatlarıyla görüşüyor. Sanırım beni oyalamayı bırak Teğmen. Birkaç dakika önce Doktor Mira ile konuştum. Birden dona kaldı. Kaskatı olmuştu. Amirim, beni hayal kırıklığına uğrattın Teğmen. Ekrandan Dallas'ın gözlerinin içine bakarak ağır ağır konuşuyordu. Böyle bir konu için departmanımızın insan gücünü ve zamanını harcamayı nasıl düşünebilirsin? Bu olayla ilgili bir soruşturma açmaya hiç niyetimiz yok. Bu konu kapanmıştır ve kapanmış olarak kalacaktır. Anlaşıldı mı Teğmen? Çeşitli duygular birbirine karıştı. Rahatlama, suçluluk, minnet. Amirim, ben, evet, anlaşıldı. Çok güzel. Kanal 75'e sızan haberler bize ciddi biçimde sorun yarattı. Evet efendim. Hatırladı. Kendini Mavis'i düşün diye uyardı. Eminim öyledir efendim. Departmanımızın basına haber sızdırma konusundaki tavrını biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorum. Bayan Furst nasıl? Ekranda çok iyi görünüyordu komutanım. Telefonun öte yanındaki komutan kaşlarını çatmıştı ama gözleri parlıyordu. İşine devam et Dallas. Saat 18'de büromda ol. Lanet olsun, basın toplantımız var. Peabody onu tebrik etti. İyi sıyrıldın. Laboratuvara gitmekte olduğumuzun dışında söylediklerinin hepsi de doğruydu. Hangi laboratuvara gittiğimizi söylemedim. Komutanın sözünü ettiği diğer iş neydi? Çok öfkelenmiş gibiydi. Elinde başka bir iş daha mı var? Bu işle bağlantısı var mı? Hayır, bu eski bir iş. Ölmüş bir iş. O iş kapandığı için memnundu. Ferahlamıştı. Rourke Industries şirketinin bir parçası olan Futures Laboratories and Research'ün bahçe kapısından girdi. Güvenlik tarayıcısına New York Polis Müdürlüğü'nden Teğmen Dallas diye kendini tanıttı. Bekleniyorsunuz Teğmen. Lütfen mavi otoparka giriniz. Arabanızı bırakın ve C aracına binerek doğu bloklarına gidin. 6. kısım 1. kat. Karşılanacaksınız. Bir laboratuvar robotu tarafından karşılandılar. Süt beyazı teni, masmavi gözleri olan çekici bir esmer güzeli. Yakasındaki güvenlik kartında adının Anna Altı olduğu yazılıydı. Sesi kilise çanları kadar ahenkliydi. İyi günler Teğmen. Umarım bizi bulmakta güçlük çekmemişsinizdir. Hayır, güçlük çekmedik. Çok iyi. Doktor Anne Grave sizi kış bahçesinde bekliyor. Orası çok güzeldir. Beni izlemenizi rica ederim. Peabody Eve, ''Bu bir robot!'' diye fısıldadı. Anna Altı onlara dönüp gülümsedi. ''Ben yeni bir deneme modeliyim. Şu anda 10 taneyiz. Hepimiz burada çalışıyoruz. Bizimle ilgili olarak çok geniş bir araştırma yapılıyor ve ne yazık ki henüz fiyatımız çoğu pazarın ulaşamayacağı kadar yüksek. Seri üretime geçilince maliyetimiz biraz düşecek.'' Bir yandan, büyük sanayilerin bizim hizmetlerimizden yararlanmak için bu fiyatı ödemeyi göze alacaklarını umuyoruz. Eve başını yana eğdi. Rourke sizi gördü mü? Elbette. Bütün yeni ürünler için Rourke'un onayı alınır. Bizim dizaynımızla yakından ilgilenmişti. Bundan eminim. Buradan lütfen. Anna Altı, hastane beyazı kirişli bir koridora saparak yürümeye devam etti. Doktor Engrave, sizin gönderdiğiniz örneği son derece ilginç buldu. Kendisinden yararlanacağınızdan eminim. Küçük bir duvar ekranının önünde durup çabucak şifreyi tuşladı. Anna Altı diye kendini tanıttı. Teğmen Dallas ve yardımcısıyla beraber. Tuğlalar birbirinden ayrıldı. Bitkiler ve güneş ışığıyla dolu geniş bir alan göründü. Hafif bir su sesi ve arı vızıltıları duyuluyordu. Sizden burada ayrılacağım ve binadan çıkmanıza yardımcı olmak için tekrar geleceğim. Lütfen ne içmek istediğinizi söyleyin. Doktor Engrave çoğu zaman ikramı unutur. Git başka yerde gülümse Anna. Bu hırçın ses dev boyuttaki eğrelti otlarının arasından geliyordu. Anna altı gülümsemekle yetindi ve geri çekildi. Tuğlalar tekrar birleşti. Robotların işe yaradığını biliyorum ama beni sinirlendiriyorlar. Bu taraftan. Eve sıkılmıştı. Eğrelti otlarının arasına daldı. Biraz ileride bir kadın kapkara gübrelerin üstüne çömelmişti. Ak düşmüş saçları gelişi güzel bir topuz yapılarak ensesine toplanmıştı. Elleri kirli ve kıpkırmızıydı. Bir zamanlar beyaz olan gömleği leke içindeydi. Başını kaldırıp onlara baktı. Küçük yüzü de giysileri kadar kirliydi. Solucanlarımı denetliyorum. Yeni bir tür üretmeye çalışıyorum. Elini onlara doğru uzatarak kıpır kıpır hareket eden bir avuç gübreyi gösterdi. Eve, çok güzel, diyebildi. Engrave, hareketli gübreyi gömünce de derin bir nefes aldı. Demek Rourke'un polisi sizsiniz. Onun o sıska boyunlu, koca memeli safkan kızlardan biriyle evleneceğini sanıyordum. Ağzını büzerek Eve'i tepeden tırnağa süzdü. Bunu yapmadığına memnun oldum. O safkanlar sürekli şımartılmak isterler. Engrave, kirli ellerini gömleğine sildi. Ayağa kalktığında çok uzun boylu olduğunu gördüler. Solucanlarla ilgilenmek iyi bir tedavidir. Daha fazla insan bu işi yapmalı. O zaman akşamı etmek için uyuşturucu kullanmalarına gerek kalmaz. Eve konuşmaya girmek istedi. Uyuşturucudan söz açılmışken, evet, evet gelin. Hızlı adımlarla yürümeye başladı. Sonra yavaşladı. Bunların biraz budanması gerek. Biraz daha nitrojene ihtiyaçları var. Yeterince sulanmamışlar. Taze yeşil yaprakların, tavandan sarkan asmaların, çiçeklerin yanında duraklıyordu. Öyle bir duruma geldik ki bana bahçıvanlık yapmam için para ödüyorlar. Böyle bir iş bulabilirseniz hiç durmayın. Güzel iş. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Eve, boru biçimindeki mor çiçeğe baktı. Çiçeğin adını bildiğinden emindi ama kadının kendisini tuzağa düşürmesinden korkuyordu. Bir çiçek. Petunia. İnsanlar geleneksel olanın güzelliğini unuttular. Bir lavabonun önünde durup ellerindeki pisliğin bir kısmını yıkadı ama tırnaklarının içi hala simsiyahtı. Günümüzde herkes egzotik şeylere merak sardı. Daha büyük, daha renkli, farklı. Oysa bir petunia tahı insana büyük zevk verir. Üstelik fazla bir emek de istemez. Onları ekersiniz. Farklı bir şey, olmadıkları bir şey beklemezsiniz onlardan ve işin keyfine varırsınız. Onlar basit çiçeklerdir, dayanıklıdırlar. Güzel bir petunia tarhının anlamı vardır. İşte böyle. Uzun tahta bir bahçe masasını çalışma masası olarak kullanıyordu. Masanın üstü bahçe aletleri, saksılar ve kağıtlarla doluydu. Ayrıca sürekli yanıp sönen ışığıyla boş olduğu işaretini veren bir robot garson ve bir bilgisayar sistemi vardı. Engrave masanın başındaki bir tabureye tünedi. O İrlandalıyla bana bir torba ilginç bilmece göndermişsiniz. Sıra gelmişken söyleyeyim. O bey petunyaları hemen tanıdı. Fini'nin çeşitli yetenekleri vardır. Karısına götürmesi için ona bir tepsi petunia verdim. Bilgisayarı çalıştırdı. Rourke'un getirdiği numuneyi inceledim. Tatlı diliyle beni acele etmem için kandırdı. O tam bir İrlandalı. Tanrı'nın sevgili kulları. Yeni numune sayesinde daha ayrıntılı bir çalışma yapabildim. O halde sonuçlar hazır. Sabırlı ol kızım. Beni acele etmem konusunda sadece yakışıklı erkekler ikna edebilirler. Polislere hizmet etmeyi sevmem. Yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı. Polisler bilime saygı duymazlar. Sana gelince elementler tablosunu bile bilmiyorsun, değil mi? Doktor Engrave. Eve, formülün ekranda belirdiğini görüp rahatladı. Bilgisayarınız denetim altında mı? Endişelenme. Bilgilerin güvenlik şifresi var. Rourke bunun çok gizli olduğunu söyledi. Ben bu işlerle uğraşmaya başladığımda sen daha doğmamıştın. Bir eliyle ekranı gösterirken öbür elini Eve'e doğru salladı. Formüldeki temel elementlerden söz etmeyeceğim. Bir çocuk bile onları bilir. Sanırım sen de anlamışsındır. Tek bilinmeyen bizim aradığımız madde, öyle değil mi? Adım adım ilerleyerek bilinmeyene ulaşmak benim işim Teğmen. Bakın size sorununuzun ne olduğunu göstereyim. Bir element dizisini gösteren harf ve rakamların rengini değiştirdi. Bilinmeyen elementi bu formülde göremediniz çünkü onu yazarken şifre kullanmışlardı. Şifreyi bilmedikçe şu gördüklerinizin hiçbir anlamı yok. Şuradakinden hiçbir farkı yok. Yani bir şey. Ama ne? Üzerine toz serpilmiş bir camı eline aldı. En iyi laborantlarınız bile bunun ne olduğunu saptamakta güçlük çekecektir. Bir şeye benziyor ama başka bir şey gibi kokuyor. Formüldeki bütün elementler bir araya geldiğinde ortaya bu toz çıkıyor. Bu maddeye değişik bir nitelik veren de elementlerin karışımı. Kimya bilir misiniz? Bilmem gerekir mi? İnsanlar kimya bilseydi her şey daha farklı olurdu. Doktor Engrave, ben bir cinayeti aydınlatmak istiyorum. Bana bu elementin ne olduğunu söyleyin, ondan sonrasını bana bırakın. Günümüzde insanların bir başka sorunu da sabırsızlık. Engrave suratını astı. Sonra kapaklı küçük bir kap çıkardı. Kabın içinde süte benzeyen birkaç damla sıvı vardı. Hiç ilgilenmediğin için sana ne yaptığımı anlatmayacağım. Bazı testler yaptığımı söylemekle yetineceğim. Bazı temel kimya işlemleri. Bunların sonucunda senin bilinmeyen elementini buldum. Bu o mu? Evet, sıvı hali. Bahse girerim ki senin laborantın onun Birleşik Devletler'in güneybatısında bulunan bir bitki olduğunu söylemiştir. İyi, ona baktı. Yaklaşmış sayılır ama sonuca ulaşamamış. Evet, bu bir bitki. Bir bitkinin kimyasal hali. Başka türleri aşılamakta kullanılıyor. Bir nektar. Arıları ve kuşları kendine çeken, dünyanın düzeninin devam etmesini sağlayan bir madde. Bu nektar bize ait bir şey değil. Yani Birleşik Devletler'de bulunan bir bitki özü değil mi? Yalnız Birleşik Devletler'de değil, yeryüzünde bulunan bir bitki değil. Uzanıp bir saksı aldı ve sert bir hareketle masanın üstüne koydu. İçinde bir bitki vardı. İşte oyuncağın bu. Peabody eğilip kenarları kıvrım kıvrım, renkleri bejimsi beyazla mor arasında değişen çiçeklere yakından baktı. Çok güzel, dedi. Kokladı. Gözlerini kapadı ve bir daha kokladı. Tanrım, harika. Şey gibi, başı dönüyordu. Güçlü bir kokusu var. Hem de çok güçlü. Daha fazla koklama, yoksa bir saat sarhoş gezersin. Engrave saksıyı geri çekti. Peabody, ne oldu? Eve onun kolunu tutup sarstı. Kendine gel. Bu, bir kadeh şampanyayı bir dikişte içmek gibi bir şey. Elini şakağına bastırdı. Harika. Engrave, deney amacıyla yetiştirilmiş melez bir bitki diye açıkladı. Kod adı ölümsüz tomurcuk. Bu bitki 14 aylık ve sürekli çiçek açıyor. Eden kolonisinde aşılandı. Otur Peabody. Bizim aradığımız şey bunun nektarı. Bu çiçeklerin nektarı arılarda sarhoşluktan pek farkı olmayan bir duruma neden oluyor. Onlar fazlasıyla olgunlaşmış meyvelere de, örneğin iyice olgunlaşıp da rüzgarda dalından koparak yere düşmüş şeftalilere aynı tepkiyi veriyorlar. Eğer denetlenmezse arılar nektarın üstünde kalıp ölüyorlar, ona doyamıyorlar. Yani arılar bu nektara bağımlı hale mi geliyorlar? Böyle diyebiliriz. Kısacası diğer çiçeklere gitmek istemiyorlar çünkü bu onları kendine bağımlı kılıyor. Sizin laboratuvarınız bunu anlayamadı çünkü bu melez bitki bahçıvanlık kolonilerinin yasaklı bitkiler listesinde. Bu nedenle uzay gümrüğünün yetki alanına giriyor. Koloni söz konusu nektarın bağımlılık yapan özelliğini yok edip onu bu listeden çıkarmaya çalışıyor. O zaman ağrı kesicilerde kullanılmak üzere ihraç edilebilecek. Demek ölümsüz tomurcuk denetim altında olan bir tür. Şimdilik öyle. Bazı ilaçlarda ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor. Nektarın hap olarak içilmesi cilde bir parlaklık, bir esneklik ve genç bir görünüm veriyor. Ama bu bir zehir. Uzun süreli kullanıldığında sinir sistemini mahvediyor. Bizim laboratuvar bunu tespit etti. Bu söylediklerin arsenik için de geçerli. Ama kibar kadınlar bir zamanlar tenlerini daha beyaz ve daha duru göstermek için küçük dozlarda arsenik alırlarmış. Bazı insanlar için gençlik ve güzellik yaşamsal önem taşır. Engrave kemikli omuzlarını oynattı. Bu formüldeki diğer elementlerle bir arada kullanıldığında nektar uyarıcı bir nitelik kazanıyor. Sonuçta ortaya insanın enerjisini, gücünü, cinsel arzularını artıran, insana kendini genç hissettiren ve yüksek ölçüde bağımlılık yapan kimyasal bir madde çıkıyor. Denetim altında olmazsa bu melez bitkiler tavşanlar gibi üreyecekler. Böylelikle bu kimyasal madde çok ucuza ve bol miktarda üretilebilecek. Peki bu bitki yeryüzü şartlarında da yetiştirilebilecek mi? Elbette, Eden kolonisi çeşitli bitkileri yeryüzü koşullarına uyum sağlayabilecek niteliklere sahip olarak yetiştiriyor. Eve düşünceli bir sesle, yani dedi, birkaç bitki, bir laboratuvar ve kimyasallar. Şimdi bu elimizdeki kalabalık bir kitlenin satın almak için sıraya gireceği yasa dışı bir madde. Engrave yine gülümsedi. Parasını öde, güçlü, güzel, genç ve çekici ol. Cinsel açıdan doymak bilmez ol. Bu formülü yaratan hem kimyayı hem de insan karakterini ve para kazanmanın yolunu çok iyi bilen biriymiş. Ölüm yolu. Ah, evet, kesinlikle. Bu maddeyi 4 yılla 6 yıl arasında bir süre kullanan insan öteki dünyayı boylar. Sinir sistemi daha fazla dayanamaz ama bu 4 yılla 6 yıl arasındaki sürenin çok keyifli geçeceği ve birinin cebine büyük bir paranın gireceği kesin. Bu bitki, neydi adı? Ölümsüz tomurcuk. Denetim altında ve yasaklı olduğundan sadece Eden kolonisinde yetiştirilebildiğine göre nasıl oluyor da siz onun hakkında bu kadar çok şey biliyorsunuz? Çünkü ben kendi alanımda en iyisiyim. Yenilikleri sürekli izlerim ve kızım Eden kolonisindeki arı yetiştiricilerinin şefidir. Bizimki gibi lisanslı bir laboratuvar ya da bir bitki yetiştirme uzmanı herhangi bir türün örneklerini belli sınırlamalarla ithal edebilir. Yani bu bitkilerin bazı örneklerinden yeryüzünde de var, öyle mi? Çoğunlukla bitkilerin asılları değil de taklitleri var, zararsız kopyalar ama hakikilerinden de var elbette. Ancak hakikileri denetim altında, kapalı yerlerde bulundurulmak zorunda. Şimdi gülleri aşılamam gerek. Raporu ve bana gönderdiğiniz iki numuneyi polis merkezindeki parlak zekalı çocuklara götürün. Bir sonuca varabilirlerse asılmayı hak etmiş sayılırlar. Eve tedbiri elden bırakmadı. Arabanın kapısını açarken Peabody'nin kolunu sıkı sıkı tutuyordu. İyi misin Peabody? Diye sordu. Evet, sadece kendimi çok gevşemiş hissediyorum. Eve, bu durumda araba kullanamazsın dedi. Beni çiçekçide bırak diyecektim. Planı değiştirelim de sana yiyecek bir şeyler alalım. Belki kokladığın çiçeklerin etkisinden kurtulursun. Sonra numunelerle Engrave'in raporunu laboratuvara götürürsün. Dallas, Peabody başını koltuğun arkasına yasladı. Kendimi gerçekten harika hissediyorum. Eve ona dikkatle baktı. Beni öpmeye falan kalkışmayacaksın ya. Tipim değilsin. Üstelik kendimi çok seksi hissettiğimi de söyleyemem. Sadece harika hissediyorum o kadar. Eğer o maddeyi kullanmak, insanı bu çiçeği koklamak gibi etkiliyorsa, insanlar onun için çıldırabilir. Evet, onun yüzünden birisi o kadar çıldırdı ki 3 kişiyi öldürdü. Eve çiçekçi dükkanına daldı. Kendisine ayıracak sadece 20 dakikası vardı. Diğer zanlıları tespit etmeli, sıkıştırmalı, polis merkezine dönüp raporunu vermeli ve basın toplantısında hazır bulunmalıydı. Çiçek açmış, bodur ağaçların arasında gezinen Rourke'u gördü. Çiçekçi bizi bekliyor. Özür dilerim. Bu bodur ağaçları kimin satın almak isteyeceğini merak etti. Onlara baktıkça kendisini sapık gibi hissediyordu. Geciktim. Ben de şimdi geldim. Doktor Engrave'den yararlandın mı? Hem de nasıl? İlginç bir tip. Rourke'un arkasından kokulu asmalardan oluşan bir kameriyeye doğru yürüdü. Anna 6'yı gördüm. Ah, Anna serisi. Bana kalırsa büyük sükse yapacak. Özellikle 18-20 yaşlarındaki genç delikanlılar arasında. Rourke güldü ve onu önüne geçirerek bir kapıdan içeri girdi. Mark, bu hanım nişanım Eve Dallas. Ah, evet. Adam herkesin en sevgili amcasına benziyordu. Elini uzattı. Tokalaşırken insanın elini kol güreşi yapan biri kadar kuvvetle sıkıyordu. Bakalım sizin için nasıl bir şey yapabiliriz? Düğün hazırlıkları kolay olmuyor. Fazla vaktimiz de yok. Ben de aynı şeyden şikayetçiyim. Eve'in bu sözleri üzerine Mark güldü ve gümüş rengi saçlarını sıvazladı. Oturun, rahatlayın, çay için. Size bir sürü şey göstereceğim. Eve'in buna itirazı yoktu. Çiçekleri severdi. Ancak bu kadar çok çiçek olduğundan haberi yoktu. 5 dakika sonra orkideler, leylaklar, güller, zambaklar arasında başı dönmeye başlamıştı. Rourke, sade bir şey olsun dedi. Geleneksel. Yapma çiçek ya da taklit istemem. Evet, elbette. Nasıl isterseniz. Size fikir verecek bazı 4 boyutlu resimler var. Düğününüz açık havada yapılacağına göre salkım çiçekleriyle donanmış kameriyeler olabilir. Bu çok geleneksel bir şey. Salkım çiçeklerinin kokusu da nefistir. Eve resimlere bakarken kendisini bir kameriyenin içinde Rourke'la karşılıklı evlilik yemini ederken düşünmeye çalıştı. Midesine bir yumruk yemiş gibi oldu. "Petunyalara ne dersin?" diye sordu. Mark gözlerini kırpıştırdı. "Petunyalar mı?" "Petunyaları severim. Onlar iddiasız çiçeklerdir. Kendilerini dev aynasında görmezler." "Evet, kesinlikle. Çok güzel çiçekler. Arkalarına bir zambak tarhı konursa daha hoş olur. Renge gelince..." Eve ani bir içgüdüyle, "Ölümsüz tomurcuk satıyor musunuz?" diye sordu. "Ölümsüz tomurcuk." Mark'ın gözleri parladı. "Onlar çok özeldir. Kolayca ithal edilemiyorlar ama sepette çok güzel duruyorlar ve çok dayanıklılar. Bende benzerleri var." Eve, "Yapma çiçek ya da herhangi bir çiçeğin benzerini istemiyoruz," diye hatırlattı. "Korkarım ki onlar çok az miktarda ithal edilebiliyorlar. Bunu da ancak lisanslı çiçekçiler ve bitki yetiştirenler yapabiliyor. Üstelik bunlar ancak kapalı alanlarda bulundurulabiliyor. Sizin düğün töreniniz açık havada olacağına göre..." "Bu çiçekten çok satıyor musunuz?" "Çok nadiren ve sadece diğer lisanslı bitki yetiştirme uzmanlarına. Onun kadar güzel başka bir çiçeğim var." "Satışlarınızın kayıtlarını tutar mısınız? Bana bir isim listesi verebilir misiniz? Siz internet üzerinden bütün dünyaya satış yapıyorsunuz, değil mi?" "Elbette ama..." "Geçen 2 yıl içinde bu çiçeği satın almış olanların isim listesini istiyorum." Mark şaşkın bakışlarla Rourke'a bakınca genç adam dilini dişlerinin üstünde gezdirdi. "Nişanlım hırslı bir bahçıvandır," dedi. "Evet, anlıyorum. Listeyi çıkarmam birkaç dakika sürebilir. Bütün isimleri istiyor musunuz?" "Geçtiğimiz 2 yıl içinde Eden kolonisine ölümsüz tomurcuk ısmarlayan herkesin ismini öğrenmek istiyorum. Birleşik Devletler'den başlayabilirsiniz. O halde biraz bekleyin. Elimden geleni yapacağım." Mark onları baş başa bırakınca Eve ayağa kalktı. "Kameriye fikri hoşuma gitti," dedi. "Ne dersin?" Rourke da ayağa kalkıp ellerini onun omuzlarına koydu. "Çiçek işini bana bıraksana," diye cevap verdi. "Sana sürpriz yapayım." "Sana borçlu olurum." "Evet, doğru. Cuma günü Leonardo'nun defilesine gideceğimizi unutmazsan borçlarını ödemeye başlamış olursun." "Bunu biliyordum." "Balayımız için 3 hafta izin alacağını da unutma." "2 hafta diye anlaşmıştık." "Evet, öyle konuşmuştuk. Ama şimdi bana borçlu olduğun için 1 hafta daha izin alacaksın. Şimdi Eden kolonisinde yetiştirilen bir çiçeğe neden böyle birdenbire büyük bir ilgi duyduğunu bana söyleyecek misin? Yoksa bilinmeyeni bulduğunu mu düşünmeliyim? Çiçeğin nektarı. 3 cinayet arasındaki bağlantı bu. Umarım aradığınız budur." Mark elinde bir dosya kağıdıyla geri dönmüştü. "Korktuğum kadar güç olmadı. Ölümsüz tomurcuk için fazla sipariş yokmuş. Çoğu ithalatçılar bu çiçeğin benzerleriyle yetiniyor. Türün gerçek örneği konusunda bazı sorunlar var." "Teşekkür ederim." Eve kağıdı alıp listeye göz gezdirdi. "Yakaladım seni," diye mırıldandıktan sonra Rourke'un yanına gitti. "Gitmek zorundayım," dedi. "Bol bol çiçek al, kucak dolusu. Petunyaları unutma." Dışarı çıkar çıkmaz iletişim cihazını çıkardı. "Peabody?" Ama gelin çiçeği." Mark'ın kafası karışmıştı. Rourke'a döndü. "Gelin çiçeğini seçmedi." Genç kadın uçarcasına dükkandan çıkarken Rourke onun arkasından bakıyordu. "Ben onun ne istediğini biliyorum," dedi. "Hatta onun ne istediğini kendisinden daha iyi bildiğimi söyleyebilirim." 15. ayrımın sonu. Sayfa 287. Devamı 16. ayrımda.